Ayrım 20. Affet ama unutma. Liza Gardner. Sayfa 248. 23. bölüm. Wyatt uyuyamadı. Aslında uyusa iyi olurdu. Uykuya direnmiyordu ama bu gece soruşturmalarla geçen uzun bir günün ardından beyni sesini kesecekmiş gibi durmuyordu. Kevin'in arabanın modern mucizesi olan dahili navigasyon sistemini kullanarak bulduğu ortalama fiyatlı otel odasında yatıp uzanmıştı ve beyni dakikada bir mil koşuyordu. Saat 2'deki mevcut düşüncesi şöyleydi: neden bütün aile? Şu ana dek vakaya dair çoğu teori maddi kazançla ilgiliydi. Hepsinden öte Justin'den ve çok para eden bir şirketi yöneten varlıklı bir adamdı. Böyle bir adam şok tabancasıyla vurulup Boston'daki elit muhitinden kaçırılınca akla gelen ilk şey de para oluyordu. Şirketinden söylendiğine göre 2 milyon değerinde bir sigorta poliçesi vardı. Burası tartışılmazdı. Şirketin kendisine bakıldığındaysa zor bir sektöre geçiş sürecindelerdi. Belki de yönetimin arasında sürtüşmeler söz konusuydu. Justin bir süre ortalarda görünmeyince kilit bir firmanın kazanç elde edebileceğini görebilirdiniz. Belki de iyisinden eski usul bir kaçırılma Justin'in işten soğumasına yol açacaktı. Daimi olarak kenarda kalacak eski tüfeklerin ya da yenilerden birinin dizginleri ele almasına ve işi tam bir tasarım, inşaat ve işletme cennetine doğru ilerletmesine izin verecekti. Her neyse, Wyatt işle ilgilenmiyordu. Onun ilgilendiği insanlardı. Böyle bir vaka neresinden başlamış olursanız olun asla kar ve zarar tablolarıyla sonuçlanmazdı. Hep insanlarla onları neyin harekete geçirdiğiyle ve bazılarına nasıl farklı şekilde davranmaya ittiğiyle ilgili olurdu. Bu da onu ilk düşüncesine geri döndürdü. Justin Denby'yi kaçırmak için birkaç kârlı sebep vardı ama neden bütün ailesi? Üç kişiyi birden kaçırmak allengirli işti. Bir kere daha dakikasında işe suç ortakları kattınız ve dünyada sır tutabilen bir suç ortağı varsa hapishane memuru henüz onunla tanışmamış demektir. İkincisi, lojistik katlanarak arttı. Bir de taşıma meselesi var. Birden fazla fail ve birden fazla kurbanınız var. A noktasından B noktasına giden yol artık öyle dümdüz ve basit değildi. Şöyle uzunundan bir limuzin kiralayıp paydos etmek daha mantıklıydı. Sonra kalacak yer. Onca insanı nereye koyacaksın? Neyse ki Kuzey New Hampshire mantıklı bir yerdi. Hele de yılın bu zamanında. Bazı kamp yerlerinde makul büyüklüklerde dönemsel kulübeler oluyordu. Kışın konaklanacak şekilde yapılmadıkları için ısıtması zor ve son derece konforsuz olsalar bile bir grup rehineyi saklamak için kesinlikle kişiye özel, şüphe çekmeyecek bir yoldu. Tabii bir de herkesi beslemek gerekecekti. Gerçi bu kulübelere yemek yığabilirsiniz, yaz aylarında da aynen böyle oluyordu zaten. Fakat bu da çaba gerektirirdi. Deneyimli bir müşteri olan Wyatt markete bizzat gidişlerinden ilk seferinde doğru şeyi almanın neredeyse imkansız olduğunu biliyordu. Mutlaka listede bir şeyler unuturdu insan ya da beklenmedik bir şey olurdu. Mesela zengin bir Bostonlu kadın birdenbire uyuşturucunun etkisinden çıkıp aspirin, imodium ya da her türlü yakın ilgiye ihtiyaç duyar hale gelebilirdi. İş, iş, iş. Risk, risk, risk. Bu adamlar gerçekten profesyonel olsalardı neden bütün aileyi alıp götürerek kendilerini riske atsınlardı ki? Özellikle de en büyük maddi kazanç sadece Justin'in kendisini kaçırmakla elde edilebilecekken. Wyatt bundan hiç hoşlanmadı. Saat sabahın 2'si 3'ü 4'ü oldu. Neden bütün aileyi aldılar? Neden sadece Justin Denby'yi kaçırmadılar? Ve 30 saatin ardından o lanet fidye talebi neredeydi? Wyatt saat 6'da yataktan kalktı, kendini daha normal bir insan gibi hissettirecek bir duş yaptı. Daha iyi hissetsin diye tıraş oldu ve son olarak da silindir spor çantasında duran temiz üniformasını çıkarıp giydi. Onun mesleğinde öncelikli bir çağrının evden birkaç gün uzak olmak anlamına geldiğini bildiğinden hazırlıklı gelmişti. Henüz kuzey eyaletlerini aramak için çok erkendi. Adamların arama hattından, normal polis ihbar telefonlarından ya da kamp yeri aramalarından sağlam bilgi gelmiş olsaydı saate bakmaksızın ona bildirimde bulunurlardı. Cep telefonunda hiç mesaj yoktu, telesekreterinde de. Bu da ona soruşturmalarının acı çok, kazanmak yok evresinde olduklarını düşündürdü. Haklıydı. Boston Emniyet Teşkilatı'ndan gelen faksı almak için alt kata indi ve Kevin'in elinde iki büyük Dunkin' Donuts kahve bardağıyla lobide olduğunu gördü. ''Ne iyi adamsın'' dedi Wyatt. Önce kalın kağıt tomarını, sonra da ikram edilen kahveyi alarak etrafına baktı. Lobi bomboştu. ''Hafif bir kahvaltı veriyorlar'' dedi Kevin. ''Pazar günü 7:30'a kadar açılmadığına inanabiliyor musun?'' Wyatt homurdanarak kahvesinden bir yudum aldı. Dunkin' Donuts'ın klasik kahvesini seviyordu. Kremadan neredeyse bembeyaz ve bol şekerli. İyi içecekti. ''Uyudun mu?'' diye sordu Kevin. ''Ne gezer, ya sen?'' ''Paralı kanallardan birini izledim ama porno değil, yanlış olmasın. Otel faturasında herhangi bir film ismi gösterilmemesi konusunda duyarlı insanlar var. Fakat o zaman da herkese porno izlemiş muamelesi yapılıyor.''
''Bildiğim iyi oldu.
Sabahları pek konuşmuyorsun.
Sen de hep çok konuşuyorsun.''
Ortak kullanılan salonda küçük bir masaya geçtiler. Etrafta kimse yoktu. O nedenle birileri meraklı gözlerle bakacak ya da onları duyacak diye endişelenmelerine gerek yoktu. ''Bugünkü oyun planı ne?'' diye sordu Kevin.
''Bir yere ayrılmamak. Kuzeyde bir gelişme olmadıkça gerçek olay mahalli burası. Zaten diğer bütün oyuncuların da şehirde olduğundan bahsetmeme gerek yok. Bütün ailenin profilini çıkarmak çetrefilli iş. Çokça görüşme, geçmişe dair belgeler. Daha fazla insan gücüne ihtiyacımız var ve o da bizde yok.''
''FBI işe daha fazla insanı bağlamaya başlayacak. Hele de şimdi aile kritik 24 saat sınırını aşmışken'' dedi Kevin. ''Seçme şansımız olmayacak yani. Ne kadar oldu? 1,5 gün falan ama elimizde ipucu yok. Ortada fidye talebi bile yok.''
''FBI bir komuta merkezi oluşturacak. Tahminime göre bir mobil birim devreye sokacaklar. Onu da Denbe ailesinin evinin önüne konuşlandıracaklar. Sonra kaçıran kişilerin iletişime geçmesini bekleyip eve dinleme cihazı yerleştirecekler ve evin telefon hatlarını dinleyecekler. Bunun gibi şeyler işte.'' ''İddia ediyorum, Denbelerin cep telefonları da onlardadır. Sırf o telefonlardan birine bir arama gelirse diye.''
''Mesajda fidye talebi olur mu?'' diye takıldı Kevin. ''Üstelik bir genç kızın telefonuna. Burada ironik bir şeyler var.''
''Seks mesajı atabiliyorsan neden fidye mesajı da atamayasın ki? Çarpık mesajlaşma mesela, benim kulağıma hoş geldi.''
Kevin kahvesinden bir yudum aldı. Tessalovani hakkında ne düşünüyorsun? Dün gece görüşmeleri onunla birlikte yaptınız.''
Wyatt omuz silkti. Kadın güzel sorular sordu. Ama Denbe inşaatla ilişkisini henüz tam kavrayabilmiş değilim. Bir yandan şirket onun müşterisi, öte yandan onlarla ilk kez bir araya geliyor gibi görünüyordu.
''Birincisi,'' dedi Kevin, ''dün gece kontrol ettim. Denbe Northledge'la 7 yıldır çalışıyor, ancak büyük bir hesap gibi de görünmüyor. Northledge muhtemelen işe alacakları kişilerle ilgili rutin geçmiş taraması gibi bir şey sağlıyor. Ama anladığım kadarıyla Tessalovani o işlere pek bulaşmıyor. Patronu onu daha stratejik durumlar için kenarda tutuyor olmalı.''
Wyatt ''ve bu şimdiki de biraz strateji gerektiren bir durum.'' diyerek ona katıldı ama kaşları çatıktı. ''Soruşturmanın ağır toplarından biri olmak için biraz genç görünüyor.''
''29 yaşında. Massachusetts Eyalet Polisi olarak 4 yıl hizmet vermiş. 2 yıldır da Northledge'da.''
''29 mu? Lanet olsun. Soruşturma işinin henüz emekleme aşamasında yani.''
''Ama üstesinden geliyor gibi görünüyor,'' dedi Kevin. ''Son eleman değerlendirme raporu övgü doluydu.''
''Bunu nereden biliyorsun? Ciddi misin? Gecenin bir yarısı internette surf yaparak mı buldun bunları?''
''Ah, görsen şaşıp kalırdın.''
Wyatt başını iki yana sallayıp kahvesini bitirdi. ''Denbelerin evine gitmek istiyorum. Şu ana kadar olanlarla ilgili herkesi dinlemiş durumdayız. Kişisel bir şey değil ama kendim için öğrenmek istiyorum.''
Kevin kahve bardağını kafasına diktikten sonra ''artık bağlantı kurulması gerekiyor.'' dedi. ''Bir fidye talebi ya da herhangi bir şey. Bu bizi yeniden harekete geçirir.''
''Ya, kaçıran kişilerin bizi bulmasını beklememize gerek yok. Onları bulabilelim diye eski soruşturma yöntemlerini kullanmamız yeterli. İşe günün sorusuna cevap vererek başlayacağız.''
Neymiş o?
Bu sadece parayla ilgiliyse neden bütün aileyi kaçırdılar?
Ah, ben buna cevap verebilirim.
Gerçekten mi? Haydi şaşırt beni, süper zeki adam.
Ölçek ekonomisi. İnşaat ekibinin Justin Denbe'den nasıl bahsettiğini duydun. Kodaman, eli silah tutan, bedenen ve ruhen sert bir adam. Böyle bir adamı kaçırmak için sen olsan tek kişi mi gönderirdin?
Vayat ne demeye çalıştığını anlamıştı. Sanırım hayır.
Bir de şu var. İşin içine daha fazla insan sokarsan fidye pastasını da daha çok dilime ayırman gerekir. Justin Denbe'yi kaçıran kişi 2 milyon alır. Oysa 3 kişi kaçırırsa adam başına sadece 666.666 dolar düşüyor. Yapılan işi düşünürsek alınan para diğerinin yakınından bile geçmez. Ama karısı için 1 milyon, kızı için de 1 milyon daha eklenince tutar birden yine cazip hale geliyor.
Ölçek ekonomisi. Fakat kadınla çocuk beraberinde daha fazla risk de getiriyor. Kontrol edilecek, taşınacak, barındırılacak ve beslenecek 3 kişi. İnsan gücünü artırıp parayı düşürmeye geri döndük gibi görünüyor. Şu hariç.
Wyatt şimdi anlamıştı. Sabahın ikisinden beri içini kemiren o düşünce. Neden bir adam değil de aile oldu? Neden bir vakanın asla kar ve zarar tablolarıyla değil de hep insanlara bunu yaptıran şeylerle ilgili oldu?
Wyatt kontrol içindeydi ve bu sözcük ağzından çıktığı anda haklı olduğunu biliyordu. Düşünsene, Justin Denbe gibi bir adam, kaçıranlar onu alıp götürmek için çok sayıda insana ihtiyaç duyacaklarını ve o zaman bile zorlanacaklarını bilir. İşte bu yüzden karısını ve kızını da almak için bundan daha iyi bir sebep olamaz. Justin Denbe tek başına onlara karşı koyabilir. Oysa şimdi adamlar ailesini ellerinde tutarken, ne denerse denesin bedelini karısı ve biricik çocuğu ödeyecek.
Wyatt durdu, başını iki yana salladı.
Bu adamlar gerçekten iyiler.
Saat 8'i biraz geçe Denbe'lerin evini buldular. Wyatt şehirli bir adam değildi ama onların tuhaf, özenle restore edilmiş, dizi dizi tarihi evleriyle örülü, üç şeritli caddelerine girebiliyordu. Bu Boston'ın turistlerin görmek için epey para verdiği yüzüydü. Diğer yarısının nasıl yaşadığına dair mimari bir reklam yapmaya gerek yoktu. Pazar sabahının bu erken saatlerinde muhit sessizdi. Sokak elbette ki çift taraflı arabalarla doluydu. Porsche Carrera'lar, Volvo Station Wagon'lar, Mercedes Sedan'lar. Wyatt buranın sakinlerinin sokağa rahatlıkla park ettikleri, bunlarsa özel garajlarına koydukları kim bilir nedir diye merak etti. Denbe'lerin evinin önünde mobil komuta merkezine dair bir belirti görmedi. Zaten o kadar büyük bir aracın park edebileceği yer olduğundan da emin değildi. Etrafta aynı zamanda yoğun bir polis kalabalığı da göremedi. Ama Boston'ın devriye araçları gibi şeyler istemiş olduğunu tahmin ediyordu. Denbe'ler birdenbire ortaya çıkarsa diye ya da daha şanslılarsa kaçıran kişiler olay mahalline dönerlerse diye. Şu ana kadar orada kötü bir şey olduğunun tek göstergesi sokak kapısının üst kısmında yer alan nispeten küçük sarı renkli olay yeri bandıydı. Muhtemelen komşuları fazla telaşlandırmamak için böyle yapmışlardı ya da muhittekilerle iyi ilişkilerini sürdürmek için. Hepsinden öte bir mülke böylesine paralar ödemiş olan insanlar muhtemelen evlerinin net değeri konusunda herhangi bir yanlış anlama olsun istemezlerdi. Kevin Blow'u 4 ya da 5 kez turladı. Sonunda bir otoparka park ettiler ve o yolu geri teptiler. Güzel bir sabah yürüyüşü oldu. Havada sonbahar sonunun serin ısırığı. Fakat güneş de vardı. Kırmızı taşlı kaldırım ısınıyor. Evlerin çeşitli renklerdeki ön cepheleri onlar hedeflerine yaklaşırken ışıldıyordu. Denbe'lerin sokak kapısı koyu renge boyanmış ceviz ağacı diye düşündü. Kapalıydı. Wyatt da işe en baştan başlayıp kapıyı çaldı ve kapı aralandı. Bir an için ağzı açık oracıkla kala kaldı. Ağır kapının açılışını izlerken içinden "Tanrım gelmişler" diye geçirdi. Ancak sonra ceviz kapı içeri doğru açılışını tamamladı ve Wyatt kendini jilet gibi siyah pantolon ile beyaz bir gömlek giymiş olan Tessa Leoni'ye bakarken buldu. Beline taktığı büyük silahı olmasaydı pekala bir emlak komisyoncusu olabilirdi. "Selam sabah etmeden geleceğinizi biliyordum" dedi kadın. "İyi bir dedektif daima kendi gözleriyle görmelidir." Sonra yana çekilip Wyatt'la Kevin'in eve girmesine izin verdi.
Wyatt merdivenlere aşık olmuştu. Baka kalmamak için gayret ediyordu. Fakat lanet olsun, ellerini fazlaca damarlı ağacın üzerinde gezdirmemek için kendini zor tutuyordu. Maun diye geçirdi içinden. Yeni yağlanmış, üzerine koyu renk cila atılmıştı. Ve ah, alt sağının o zarif kıvrımı, her bir çubuğun elde oyma işçiliği, saatler süren titiz ve zahmetli emek. Sonra başını merdivenden çevirip ön salonun gömme raflarını, muhteşem restore edilmiş şöminesini, pervazın altındaki orijinal oymayı keşfetmeye başladı. Dağılmış olay yeri inceleme numara plakaları ile parmak izi tozuyla kaplı holün ortasında durdu ve bir marangozun harikalar diyarını seyre daldı. Tessa hala durduğu kapının yanından etkileyici ha dedi. Wyatt onun kişisel alan konusunda takıntılı olduğunu fark etmişti. Kadın koyu renk saçlarını arkadan sımsıkı toplamıştı. Adeta saçtan çok kontrole önem veriyor gibiydi. Hem de nasıl dedi nazikçe. Tessa Leoni gülümserken omuzları bir nebze olsun gevşemişti. Söylentilere göre Libby'den be herkesi memnun etmek için elinden geleni yapan biriymiş. Güzel sanatlar gibi bir şey okumuş ki bunu renk seçimlerinin bir kısmında görebilirsin. En azından evimin çoğunun beyaz, beyaz ve beyaz renkli olduğunu düşününce bana çok yaratıcı geldi. Nerede oturuyorsun? Kısa süre önce Arlington'da küçük bir bungalov satın aldım. New Hampshire standartlarına göre biraz küçük olsa da bana yetiyor. Ailen var mı? Bir kızım var. Ona düşünceli bir ifadeyle baktı, biraz şaşırmış gibiydi. Kocam 2 yıl önce öldü. Yine beklenmedik bir duraklama oldu. Wyatt Hall'a baktı. Kevin çoktan delilleri gösteren numaralı plakaları incelemeye başlamış, kaşları çatılmıştı. Ve bu da Wyatt'ın bir başına kalacağı anlamına geliyordu. Bunu duyduğuma üzüldüm dedi ağır ağır ve nazik bir ifadeyle. Tessa Leoni yine gülümsedi ama bu kez gülümsemesi manalıydı. New Hampshire'lı olduğun için tabii diye mırıldandı. Bazen Boston'da olan bitenleri herkesin umursamadığını unutuyorum. Bir gezintiye ne dersin? Federaller mobil komuta merkezinden az önce ayrıldılar. Bu da şu an için mekan bizimdir demek. Wyatt hemen sordu. Mobil komuta merkezi mi? Nerede? Evlerin arkasındaki ağaçlı sokakta, herkesin garaj girişinin, park yerinin ve nispeten daha az cazibeli şeylerinin bulunduğu yerde yani. Back Bay'de işler böyle. Bu muhteşem manzaralı sokaklara girersin. Mesela Marlborough'a her bir evin ön cephesine ayrıca özenilmiştir. Sonra arkasındaki dar sokağa baktığında her bir evin ön cephesine kıyasla daha az muhteşem arka tarafını görürsün. Boston FBI dün gece geldi. Büyük beyaz mobil komuta merkezi dışarıdan bakınca çok güzel görünüyordu. Eminim içinde çok hoş oyuncaklar vardır. Şimdi sıra bende. Bana mı öyle geldi, yoksa o sarışın ajanla gerçekten bir hukukunuz var mı?
Nicole'le mi? Wyatt Tessa'nın yanına geçip mutfağa girerken ona yol verdi. Hukuk çok etkili bir sözcük.
İşinde iyi midir?
Öyledir diyebilirim. Zeki, becerikli, hırslıdır. Ortadan kaybolan ben olsaydım benim vakamı onun bakmasına hayır demezdim.
Bildiğim iyi oldu.
Sanat eseri olan mutfağa girince Wyatt'ın fark ettiği ilk şey granit ata tezgahın üzerinde duran kişisel eşya yığını oldu. Tessa FBI'nin eşyalara dokunmadığı ve bugün bir davranış uzmanının gelip olay yerini detaylı inceleyeceği bilgisini verdi. Cep telefonlarını analiz için götürmelerinin gerekli olmadığından bahsetmeye gerek yoktu. Cep telefonu servis sağlayıcısı onlara çoktan sesli mesajların, kısa mesajların ve arama geçmişlerinin dökümünü göndermişti. Kişisel eşyaların alıkonulmasında Wyatt'ı rahatsız eden bir şey vardı. Bu sadece yardım çağrısı için kullanılabilecek ya da kurbanın kaçmasına yardım edebilecek şeylerin bir kenara ayrılmasından öte bir şeydi. Kişiliksizleştirmekti. 15 yaşındaki bir kızı arka yüzünde Swarovski taşlarla adının baş harfleri yazan metalik turuncu renkteki cep telefonundan mahrum bırakmak, karısının nişan ve evlilik yüzüklerini parmağından çekip çıkarmak, kocanın iyi kullanıldığı ve çok sevildiği her halinden belli olan eskimiş kırmızı İsviçre çakısını almak, aynı zamanda bir dejavu hissini de tetikliyordu. Bunu biraz düşünmek, yığının etrafında dolaşmak, farklı açıları değerlendirmek zorundaydı. Sonra dudaklarından hapishane emaneti kelimeleri döküldü. Tessa kendi incelemesinden kafasını kaldırıp ona baktı. ''Hapishaneye girerken bütün kişisel eşyalarını alırlar.'' diye devam etti Wyatt. ''Mücevher, cüzdan, para, anahtarlar, telefon, nakit, her şey. Hepsini üst üste yığıp teslim edersin. İşte bu da ona benziyor, hapse girmeye.'' Tessa düşünceli şekilde başını salladı. ''Bu sebeple saldırganlardan bir ya da daha fazlasının böyle bir geçmişi olduğunu düşünebiliriz.''
''Bu ne yazık ki şüpheli havuzunu o kadar daraltmıyor.'' dedi Wyatt sakince. ''Zaten profesyonel olduklarını ve çoğunun içeri girip çıktığını düşünüyorduk. Bilirsin, bu şekilde serbest bırakıldıklarında yeni suç faaliyetlerine yardımcı olacak yepyeni müttefikler edinirken eğitimlerine daha deneyimli suçlularla devam edebiliyorlar.''
''Sana kim alaycı diyorsa yalan söylüyordur.''
Wyatt ona baktı. ''Senin de bir iyimserlik timsali olduğun şüphe götürmez.''
Yine o gülüş ama daha büyük ve daha içten. Onu bir saniyeliğine de olsa 20 yaşındaymış gibi gösteren bir gülümseme. Tessa Leone'nin henüz ne olduğunu çözemediği bir tehlikeye karşı kendini korumaya çalışması, neredeyse tetikteymiş gibi duruşu onun doğal hali olmalıydı. Orada bir hikaye vardı, kesinlikle vardı.
''Karamsarlık meslek hastalığı.'' dedi. ''Bu durumda şüphelilerimizden biri muhtemelen bir süre içeride yaktı. Yüksek ihtimalle de FBI bunu zaten biliyor. Ama ben onların bir dahaki kozalarından çıkışlarında bundan bahsedeceğim. Başka bir şey var mı?''
''Bu kaçırılmanın arkasında maddi sebepler var deyip duruyoruz ya. Ben burada bir sürü maddi sebep görüyorum. Yani fidye için bir aileyi alıkoyuyorsun. O zaman neden altın ve pırlantaları geride bırakıyorsun?'' ''Kaçıranlar emeklerinin karşılığı olarak fazladan bir ikramiye istememiş mi?''
''Disiplinliler.'' diye belirtti Tessa. ''Benim teorim bu. Kaçıran kişilerin bir planı vardı ve buna sadık kaldılar. Bu beni korkutuyor aslında. Baksana, Libby'nin pırlanta yüzüğü bile tek başına 100.000 eder. Düşününce diğerleri bakmazken onu kolayca cebe indirebilirsin.''
20. ayının sonu. Sayfa 260.